Eşref saati başlıyor.
Başlasın mı?
Başlasın.
Hadi başlayalım ya. Yani.
Başladık.
Başladık hadi.
Nisan
2018 Perşembe akşamından iyi geceler.
Yine mi 5 Nisan? Yine 5 Nisan. Geçen sene de vardı 5 Nisan.
Evet. Sevgili Cenk kahvelerimizi koyarken ben programı açtım. Hoş geldiniz. Wasp Forever Free ile girdik. Niye onunla girdik? Yani merak eden vardır, etmeyen vardır. Hatırlayan vardır tabii ki. Ben bile hatırlamıyorum. Sevgili Cenk setlisti konuşurken dedi ki ilk şarkılardan mı çalsak? Bizim bir program defterimiz var. Evet. Programları yazdığımız, taksaklarını yazdığımız, şarkılarını yazdığımız günden, yani programı yaparken, hazırlanırken o defter geçti elimize. Dedik ki ilk şarkıları çalalım. Çünkü biz programın giriş şarkısı bizde genelde programın genel ruh haline, o haftaki programın ruh haline göre veya nispeten diğer şarkılara göre daha hızlı tempolu bir, daha yüksek giriyoruz, daha enerjik giriyoruz.
Seviyoruz.
Dedik ki ilk şarkıları seçelim eski programlardan. Bütün program yüksek devam etsin.
Atatürk'ün sevdiği şarkılar.
Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Bir, ikincisi Eşref Saat'in ilk şarkıları.
İlk şarkıları.
Wasp Forever Free 26 Temmuz 2017'de çalmışız.
Evet.
Bir sene olmak üzere. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ben hoş bulduk aslında.
Sen de hoş geldin.
Evet. Gayrettepe stüdyolarından yayındayız bu hafta.
Evet.
Ne yaptın bir haftadır görüşmeyeli?
Ben de sana soracaktım. Sen ne yaptın? Çünkü ben çok bir şey yapmadım.
Sen turda olmayınca bir şey yapmıyorsun galiba.
Benim aklımda o vardı. Ben dedim ki hani ne sorayım? Biz çünkü programa hazırlıksız giriyoruz ya. Ne konuşacağımız belli değil.
Söylemesen iyiydi.
Ya ne olacak abi? Abi bu bizim düsturumuz bu. Ondan sonra dedim ki hani bana söz sırası gelince hemen üstümden nasıl atabilirim? Ne yaptın geçen hafta diyecektim. Şey. Sen erken davrandın. Abi ne yaptım ya?
Tabii şimdi bir araya giriyorum. Sevgili Cenk rehber olduğu için yani çalışırken çok yoğun çalışıyor.
Atıyorum
bir ayda 3 hafta tura çıktığı da oluyor. Geceli gündüz çalışıyor. Ama turda olmadığı zaman da evde oturuyor.
Tabii ya.
Bu hafta öyle bir hafta. Tur yoktu bu hafta değil mi?
Turda bazı günlerde şöyle oluyor sevgili Gökhan. Yani sabah 3'te kalkıyorsun, gidiyorsun havalimanına, hazırlıkları falan yapıyorsun. Mesela o akşam 11'e kadar işin bitmeyebiliyor. Yani ertesi akşam.
Evet onu söylüyorum.
Çok yorucu oluyor. Yani turdan gelince zaten eşek tepmiş gibi oluyorsun. Çünkü ya. Zihnen de yoruluyorsun. İki gün falan öyle geçiyor yani.
Ben bir kere hep anlatıyorum bunu. Barcelona'ya turla gittik. Hmm. Ama turla gitmemizin sebebi ETS'de çalışan bir arkadaşımızın reklam oldu. Kötü kesecek burayı. Uygun fiyatı tur ayarlamasaydı. Tur ayarlamasıydı.
ETS'imizde her zaman uygundur evet. Fiyatlar.
Biz kardeşim. Yani turun günlük faaliyetlerine katılmadık ama ben orada turdaki rehber çocuğun ne kadar yorulduğunu gördüm.
Değil mi?
Yani bir otobüs dolusu farklı insanlarla uğraşmak, bütün gün ayakta, bütün gün konuşuyor, dert dinliyor, dert anlatıyor. Sabırlı olmak zorunda. Ondan sonra zor.
Ya abi tabii yorucu. Canım. Kolay iş yok da zor.
Kolay iş yok dediğin
ama
gibi.
Ama severek
bak, bu çok
yapınca...
güzel bir yaklaşım. Yani tamam. Ben çünkü şeye çok kıl olurum. Mesela adam dizi çekiyor. Bölüm başına 90 bin lira alıyor. Hı. Ondan sonra çok zor şartlarda çalışıyoruz diyor. Adam aynı daha zor şartlarda kömür madeninde çalışıyor. Ayda 1500 liraya.
Ayrıca kömür...
Dolayısıyla yani her zor çok güzel bir şey. Tabir. Tebrik ediyorum seni.
Rica ederim. Bir de koça boynuzu ağır gelmez abi. Severek yaptığın iş.
Eyvallah. Ha. Doğru.
Oradan şuraya da gelebiliriz. Yani şimdi tabii Türkiye'de geçerli değil de sanayi devriminde hani Emil Zola falan okuyorsun Jermine. Adamlar 18 saat bir tayında geçirirlerken işte sanayi devriminde demişler ki abi örgütlenelim. Ondan sonra insanca bir yaşam değildir bu. Bunu indirmişler. Şimdi Avrupa'da 6 saate inmiş durumda günlük çalışma.
Şöyle.
O zaman dizi oyuncuları da bir ara yapacaklardı yapamadılar. Desinler ki abi her hafta bir film çekmek zorunda değiliz. Aynen. Yabancı diziler 30 dakika 40 dakika.
En son
abi.
Fransa'da 37,5 dakikaya 37,5 saate inmişti haftalık çalışma saati. Günlük 7,5 saatten.
Tabii.
6 saate düştü mü bilmiyorum. En son günlük 7,5 saatti. Senin dediğin gibi abi yani bundan şikayet edip ama o para haftalık 20 bin lira 50 bin lira 90 bin lira 100 bin lira gelince de dediğin gibi haftada bir film çekiyorlar.
Film çekiyorlar.
Yani 3 saat dizim var. Bazen şimdi... evde denk geliyorum ben yani.
Abi.
Ev çok büyük tamam mı böyle şey gibi 20 odalı falan. Evde yürüyüşe çıkıyorum. Denk geliyorum yerli diziye.
Tabii
falan.
Her hafta bir film senaryosu da çıkmayacağı için ne oluyor? Uzun uzun anlamsız bakışmalar.
Anlamsız bakışlar.
O öyle mi dedi? Devrisi hafta oluyor. O öyle mi demişti gerçekten falan.
Evet, abi, yalan rüzgarı vardı hatırlar mısın?
Tam ben oraya geleceğim.
Rahmetli anneannem izlerdi. Dolayısıyla bizde kaldığı zamanlar biz de şey yapardık. Onlar hoş beş olsun diye ben de izlerdim. Orada Victor vardı.
Victor evet.
Anneannem buruşuk surat derdi ona. Çok güzel bir karısı vardı Nikki diye. Ondan sonra o şey derdi.
Sam vardı bir de değil mi? O yalan rüzgarı.
Sam Hayat Ağacı'ndaydı.
Hayat Ağacı'nda Sam de güzeldi. Nikki mi güzel, Sam mi güzeldi?
Sam.
Değil mi? Sen tamam. Çok iyiydi abi.
Nicky'nin burnu çok kötüydü. Yapma bir burnu vardı ama fena değildi.
Ha, hatırladım Nicky'yi.
Anneannem dedi şey hatırlıyorum. Dakikalarda şu buruşuk suratlıyı gösteriyorlar. Yeter artık dediğini hatırlıyorum. Tamam. Benzer kafa yani. Onda da konu çünkü bir haber duyulacak atıyorum. Bir telefonda kötü haber verecek bir program sürüyor. Bir dizi sürüyor mesela. Nerede olacaksın? Konuşma. O kadar senaryo yazılmaz. Adamın tabii suratını abi. Gösteriyorsun. İfade şeyi gösteriyorsun.
Uzun bakışmalar. Uzun.
Yani Nuri Bilge, Ceylan filmlerini diziye aktarıyorlar yani.
Nuri'de ama iş var ya. Bir de aynı sahne bana halamla oldu. O da işte Hayat Ağacı'nı izliyordu.
Hayat Ağacı'nı biz de izlerdik.
Ha, ben de izliyordum.
Sen nefisti.
İzmit'teydik.
Tabii İzmit'teydik o zaman. Senin hayatının karanlık yılları.
Abi çok karanlık. Geçen bak Ayça da söyledi abi. O İzmit dedi ne kadar sıkıcı bir yer falan ki bizim zamanımızda daha da sıkıcıydı.
Sen anlatana sonra.
Neyse anlatayım. Gelelim. Şimdi ben onunla beraber yine hoş beş olsun diye seyrettim bir bölüm. Ondan sonra iki ay sonra falan gittim ona tekrar. Aa dedim yine o dizi. Ne oldu peki şimdi dedim. Ya sen geçen gelmiştin. Aynı oradan devam işte dedi. Hani oradan devam edebilirsin dedi. Hakikaten öyle miydi? Hayır. Öyleydi canım falan gibi konuşmalar böyle Ciddi mi bu? Söylediğin gerçek mi?
Abi ben işte geçen evde yürüyüşe çıkmıştım. Bir televizyonda diziye denk geldiğinde. Televizyonlardan birinde öyle şey yapayım. Yani. Onları, abi 3 saat veya zap yaparken görüyorsun.
Tabii tamam, şimdi, gecem bitiyor diziyle.
Ya mesela zap yapıyorum bakıyorum öylesine yani. Bir şey izlediğim yok. Hatta böyle ben önce şeye girerim. Yani çünkü artık abi 100 tane kanal var zap da yapamıyorsun. O yüzden ben rehbere girerim. Türksel TV'de de öyle. Dijitürk'te de rehbere girerim. Ulan bir bakıyorsun.
Zaten rehber zavallı. Herkes rehbere girsin.
Abi 20'den 23'e kadar dizi.
Tabii.
21'den 23'e 20-30 23'e. Yani ne anlatıyorsun lan bu kadar sürekli?
İşte reklamı var, reklamı var.
Abi işte reklamdan dolayı. Yani bir yer onlar kısıtlanacaktı ama sonra boka sardı. Abi rantın olduğu yerde o tür insani sınırlamalar falan olmaz.
Bir de ben geçen
rant varsa orada
öğrendim.
Unut yani.
Ha bana çok saçma geliyordu. Eniştem söyledi sebebini. İyice saçma geldi. Abi bu şimdi mesela Volkswagen veya Mercedes bir araba var dizide. Onun biliyorsun bantlıyorlar. Armasına. Evet, evet, göstermiyor. Evet. Neymiş? Reklammış. Ben de diyorum ki hayatın içinde bu yok mu abi? Adam böyle kapalı bir şeye mi biniyor?
Şimdi abi orada çok ikircikli bir durum var. Ha. Şimdi o bantlanmasına ben de karşıyım da. Bu sefer bantlamadığında zaman da çok gözüne sokuyor.
Kamera direkt 10 dakika evet, olsa abi. Kendine yani, durabilir.
İş oraya gider çünkü. Hakikaten.
Ama esas sebebi o değilmiş. Neymiş biliyor musun? RTÜK bütün o dizi yayınlanıyor. O dizideki her şeyden belli oranla pay alıyormuş. Eğer onu gösterirsen sen bundan reklam alıyorsun bana vermiyorsun diye RTÜK yapmış onu öyle.
Abi RTÜK yapmış olabilir de bunu.
Ya, sırf pay alsa de, abi, bir şey demeyecek.
Hayır. Tersten düşün sen bunu. Böyle bir sınırlama yok. Abi adam bindiği arabanın muhabbetini yapar dizide sürekli o logoyu gözüne sokar kullanır.
Değil mi? Türkiye sen bir şey verdin mi? Onu
boku çıkar. Boku çıkar. Mesela bir şey izliyorsun. Mesela ben geçen bir film izledim. Hollywood filmi. Veya şey izliyorum. Homeland diye bir dizi takip ediyorum. Ha. Ondan sonra yine Amerikan dizisi.
Babam çok seviyor.
Abi tüm filmlerde dizilerdeki bilgisayarlar Apple mesela.
Aa evet o çok oluyor. Amerikalılarda genelde Dell olur. Dell.
Apple abi.
Deli, ben hep Dell'i görüyorum.
Ben Apple görüyorum. Ve yani adam sonuçta bilgisayar başında. O logoyu senin gözüne sokma. Logo zaten arkada ışıklı yanıyor ya. Uzaktan sonra görüyorsun. Ama onun dışında arabaymış, şumuş, bumuş. Yani logoları anlamıyorsun bile. Yani. Öyle arabalar kullanırlar genelde. Yani markası daha az bilinir arabalar kullanıyorlar. Öyle bir şey yapmıyor. Ama diğer türlü Türkiye'deki abi gözüne sokarlar. Nefret edersin yani.
Bir de bak ilginç muhabbet oldu şimdi. Ben bir dizide buna şöyle.
Laf lafı açıyor diyelim.
Laf lafı açıyor yani. Diyelim bu Ramazan sohbetimizde. Ondan sonra bu şey vardı. Çok güzel bir diziydi. Özellikle ilk iki sezonu falan. Abi kardeş hapishaneden kaçmaya çalışıyor. Prison Break.
Evet.
Müthiş bir diziydi. Prison Break'te şu dikkatimi çekti. Bunlar bir kere hapisten kaçtıktan sonra arabalar abi. Yani iyi tarafı simgeleyen arabalar hep Amerikan arabaları. Kötü tarafı simgeleyen arabalar hep Japon arabaları abi. Bence o bilinçliydi mesela.
Abi, tabii
çünkü
çok
denk
öyle,
gelemez o kadar.
Abi çok tabii dizilerde, filmlerde alt metin var tabii ki.
Yani çünkü kötü adam araba çalıyor, Japon arabası. Abi Amerikan arabası çalamıyor mu herif yani? Hep ama hep. O benim dikkatimi çekti.
Abi yıllarca kovboy filmleri izledik.
Hı-hı.
Hep Kızılderililer kötüydü.
Tabii canım.
Ruslar kötüydü. Arabalarına saldırırlar. Şimdi abi Amerikan dizileri izlerdin. Ruslar kötüydü.
Ruslar kötü.
Yeni yeni şimdi yani mesela o Homeland diye bahsettiğin dizi ilk bir iki sezon dışında o tür dış politika konularını daha objektif ortaya seriyor. Yani Amerika'nın da pisliği var ortada. Rusya'nın da var.
Biraz
yeni
daha
yeni başlıyoruz. Ama ondan önce abi mesela yıllarca 24 diye bir dizi izledik. Ha çok güzeldi konsept çünkü 24 eş zamanı 24 saatte tamam. geçiyor diye 24 bölüm.
Ben yalnız o dizide de bir
adamın
boşluk
hayatı
buldum.
Uzak Doğu teröristlerle mücadeleye geçti.
Doğru. 24 diyorsun sen ve 24 saatini gösterdiğini iddia ediyorsun. Herif hiç tuvalete girmedi ya bütün diziler. Hiç girmedi mi
nerede
abi?
Nerede girsin girdiğini?
Abi tuvalete girişini göster bari. İçeri gösterme de.
Hayatın ilgi çeken kısımlarını gösteriyor. Yani.
Jack Bauer hiç suçmuyor mu yer kardeşim ya?
Pembe suçuyor. Öyle mevzu vardır da pembe suçuyor.
Yani. Abi.
Ben sıçmam. Biz sıçmıyoruz.
Biz sıçmıyoruz. Abi bir de mesela dediğin gibi Ruslar... Mesela abi
yeni böyle bazı bir dizilerde filmlerde yani o ortadaki pisliğin herkesin elinin o pisliğe
bir kısmının da artık tabii. Lütfen aynen. Orada olabileceği aynen, ihtimal. Aynen. Mesela Rocky birini de ölecek kimi de Ivan Drago.
Ivan Drago.
Ivan adamın adı Ivan.
Bak mesela dikkat et bir tane Apollo ile dövüşüyor Zenci'yle. Onunla arkadaş oluyor.
Zenci'yle evet. Ama
Zenci... Onu dövüyor sonra arkadaş oluyor çünkü Apollo da iyi.
Ama bak
çıkıyor.
O da...
Ama Ivan Drago kötü mesela Rusya.
Evet. Ya ama bak o da ilginç değil mi? İtalyan beyaz zenciyle kapışıyor. Sonra Rus'la.
Ama şöyle bak. Ha. Zenciyle kapışıyor ama oralarında arkadaş kardeşlik oluyor. Var. Ha. Ama Rus kötü.
Rus kötü abi. Abi
bütün dünyada Rus'tan başka şey kötü şey yok mu?
James Bond'da da öyle. Hep Rus.
Abi tabii şimdi o zaman okullar iki kutuplu değil ki dünyaya baktığın zaman aslında. Yani iyi Amerika kötü Rusya.
Tabii.
Avrupa şeydi tamamen. Yani tabii. Bir boks maçını izleyen seyirci gibi de Avrupa baktığın zaman aslında.
Abi o kafatası durumu şeyde bile vardı yani. İnternetin ilk dönemleri 90'larda. Ben de hala öyle onun küçük bir şeyi var. Örneği var. MP3 indirmeyin komünizm indirmiş olursunuz falan diye Amerikan işte ulusal bilgi bilmem ne dairesinin afişi var.
Da.
Var bende.
Var mı hakikaten?
Evet vallahi.
Getirsene.
Abi o bir çerçevede bulmam lazım.
Ben yukarıda... Şimdi tabii bu şey yapıyor. Bilgi ispata uğraşıyorum. Dinleyiciler anladığı ben, gibi.
Bizim hatta nereden kestiğimi de söyleyeyim. Benim yazı işleri müdürlüğünü yaptığım Rek dergisinden
güzel
kestim
bir dergi
ben onu.
Evet.
Çok güzel dergiydi. Oradan...
Senin yüzünden ne dergiler aldık kan satayım ya. Tabii. Kayıt dergisi yani. Oradan?
Orada biz onu yayınlamıştık. MP3 çünkü download, Napster işleri falan o zaman ayyuka çıkmaya başlamıştı. İşte meşhur Lars Ulrich'in Napster davaları falan. Ondan sonra orada o poster çok ilginçti hakikaten. Bir şey daha söyleyecektim. Abi o dönemler tabii geçti ama mesela şunu yine bana ilginç gelmiştir. Bir yine meşhur Amerikan dizisinde Zenci Başkan vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. 24'te miydi yine? Sence mesela Obama'nın seçilmesine faktör olmuş mudur onun? Çünkü milleti alıştırdılar Zenci Başkan.
Bir şey yaratmıştır.
Bence bir şey yaratmıştır.
Bir alışkan yani eşeğin kulağına kar suyu kaçırmak değil denir mi? Ya. Tabii. Mesela şimdi dikkat et. Mesela politika da çok yapılıyor.
Ne?
Önce mesela hükümetin gündeminde bir şey varsa, kafasında bir şey varsa ama yani çok tepki çekecek bir şey varsa onu önce
ılındırma.
Alt kademler dillendiriyor.
Evet.
Alttan kaynatıyorlar.
Kaynatıyorlar.
Bir milletvekili çıkıp konuşuyor. Bu yalnız herhangi bir hükümet.
Bu sefer bunun konuşulabileceği, konuşulabilecek bir şey
yani,
oldu.
Bu Amerika'da, İngiltere'de her yerde oluyor. Tabii. Yani atıyorum bir milletvekili, bir parlamenter o konuyu ortaya atıyor. Gazetelere yazmaya başlıyor. Ondan sonra televizyonlara konuşmaya başlıyor. Kulak alışkanlığı oluyorsun. Bu sefer yani sen baştan çok karşı olduğun bir konuyu oturup tartışılırken dinlerken buluyorsun kendini. Bir süre sonra da bu daha ılıtılmış bir şekilde karşına geliyor.
Aynen.
O da benzer bir şey senin dediğin yani.
Bence Amerika bundan sonra mesela özellikle Trump'tan sonra şöyle iki başkan seçebilir.
Bence akıllı başkan seçmeli.
Bir kere hani testler.
Çok salak abi. Bu çok salak. Yani
Şaban. Torun oldu Şaban.
Abi Trump Amerika'ya bile yakışmıyor.
Abi.
Çünkü Amerika'ya bile derken yani Amerika yani çok büyük bir emperyalist güç. İnsan hakları yani sadece petrolün olduğu yani petrol rantının olduğu her yerde Amerika var ve altta
bütün
İngiltere
güç abi,
var.
Bütün güç.
Evet. Yani dolayısıyla yani çok emperyalist bir güç. Yani ama bütün dünyayı da yani kültür hareketleri, teknoloji yani oradan yayılıyor. Teknoloji de Japonya'dan yayılıyor ama yani okuduğun, dinlediğin müzikler, filmler ağırlıklı olarak Amerika'dan
kültür.
Yayılıyor.
Tamam. Abi her tarafı.
Her şeye rağmen Trump Amerika'ya bile yakışmıyor.
Bu mesela abi öyle...
Trump'ın büyük... seçilmesinde şöyle bir fark şeyi var. Geçen arkadaşlarla konuştuk. Abi karşısındaki aday Hillary Clinton çok sevimsizdi. Çok...
Ama abi sen vermedin, ben vermedim. Kim verdi Trump'ı o zaman?
Abi al.
biz vermedik.
abi şöyle şimdi Hillary Clinton'ın kocası başkanlık yapmış iki dönem.
Evet.
Hillary Clinton kendisi evet saksafoncu. Kendisi Dışişleri Bakanlığı yapmış. Bir de şimdi evet. başkanlığı istiyor. Evet. İnsanlar aa yeter artık ya diyor yani. Gidin artık diyor yani.
Peki
gidin,
o başkası meşhur gelsin. Hillary'nin pozu var ya, iki tane donat tutuyorlar yanındaki şeyi. o güzel onu, kızın donatı
ufacık. O güzel kız deme Kate Upton o.
Ha tamam ben bilmiyorum da.
Güzel kızın donatının
yengemiz mi? Yengemiz. Yengen olur. Kate Upton.
Hayır o Upton fotoğrafı mı? Google'da araştırın hakikaten yani.
O sebeple mi var? Sen önce tarif et fotoğrafı.
Abi şimdi...
Ben edemeyeceğim sana.
Hillary Clinton. Şimdi kadın tabii belli bir yaşın şeyinde yani bu seksist bir yaklaşım değil, yanlış anlamayın. Yani yaşının gereği yıpranmışlıkta Hillary Clinton'da.
Tabii Clinton'da. Hepimiz gibi diyelim.
Çok da güzel bir kadın değil baktığın zaman ama yaşının yaşı kadar yıpranmış yani. Tamam çökmüş falan diyemezsin de. Ama yanındaki kadın da abi 20'lerinde... Kate Upton böyle ideal kadın ölçülerinde
Erik
yani...
gibi kadın mı?
Kötü, hem de mürdüm evi. Yeni çıkmış. Kötü kadın yani.
Hani tamam pazara ilk gelir yani. Lütfen bunu seksist algılamayın. pazara ilk Erik gelir ya. Ama lütfen seksiz algılamayın.
Yenge de Erik gibi işte.
Hani böyle orş diye ısırırsın böyle suyu.
Abi öyle. Şimdi yan yana koyunca tabii makas çok açılıyor yani. İkisinin yan yana
kadar. Peki bunlar...
Bir de ellerine donat vermişler. Bu hemen şarkıya girmemiz lazım. Yani. Bunun üzerine yorum yapmamamız lazım. İki tane donat var. Kate Upton elindeki donat daha dolgun. Ortasındaki yani halkanın ortasındaki boşluk daha küçük.
Küçük. Böyle beşlik simit gibi olmuş.
Hillary Clinton elindeki donat simite benziyor.
Simite benziyor.
Donat olan kısmı çok ince, halkanın ortası çok geniş.
Evet, bunu artık yanımıza bırakıyoruz. Lütfen seksiz yorumlar yapmayın ama biz yokken.
evet, yine
ben şarkıyı
yine ilk şarkılardan biri. Bunu 10 Kasım 2016'da çalmışız.
Vay, Atatürk'ün
ölüm günü. 1,5 sene önce o programa, o akşamki eşref saatine Motorhead I Ain't No Nice Guy ile girmişiz.
Tamam.
Vokalde Ozzy Osbourne da var. Şarkıdan
one,
sonra görüşmek üzere.
When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. The time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to bite, I thought about the time when I turn my back and stall. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. The time went by and I was lost. Blurred the way I'm sure. I thought that I was living life the only way. But as I saw that life was more than day to day, I turned around, I read the writing on the wall. I know now it's sky after all. Then all the years you spent.
of birth and death. You know there's lots of times when you should have saved your breath. It comes as quite a shock when the trip leads to a fall. I ain't no nice guy after all.
Upton'dan Ülkü Tamer'e geçelim abi.
Ondan ben orada sonra kalmak istiyorum.
Abi şaka maka benim öyle bir hikayem var.
Upton'dan, Kate Upton'dan Ülkü Tamer arasında bir yerde mi?
Öyle bir kitabım var benim. Kate Upton'dan Ülkü Tamer'e son 30 yılım diye. Hatıratım. Abi şey, Ortaköy'de otururken kapı çaldı. Bir çift geldi. Bir kızla bir erkek. Zaten pazarlama politikasıdır o. Remax'te öğretiyorlardı. Yani sen birine ziyarete gideceksen iki erkek olmayacaksın. Özellikle genel bir şey satıyorsan bir kız bir erkek olacaksın. Neyse bunlar demişlerdi ki işte şey merhabalar. Ondan sonra neydi dur bakayım. Hristiyanlığın bir kolu var ya şahitleri. Yehova şahitleri. Ondan sonra olur musunuz? Mesela Kate Upton gelse kapıya dersin ki beraber şehadet edeceksek neden olmasın diyebilirsin. Neyse şimdi Ülkü Tamer'e geçiyorum.
Ne Pasparyan Kilisesi mi? Öyle bir kilise var.
Çok tarikat var. Yani
ben de onu bulacağım sana.
Hristiyanlıkta İslam'dan daha fazla tarikat var. O kesin. Ve şey o Yehova şahitlerinin Türkiye'de inananları da var elbette. Değişik onların inançları var. Mesela
Pastafaryan, evet. Uçan spagetti canavarı kilisesi.
Ha. Tamam canım.
Sen oku, ben sonra bunu söyleyeceğim. Hatta
yok şey kanal dışarısı yapmıyorlar. Bazen şeye konu olur mesela gazeteye. Ondan sonra ameliyata girdikleri zaman kan vücuda aktarması onlar da yasakmış. Şey yapmıyorlar, almıyorlar falan gibi detayları var. Evet. Neyse. Şimdi ben geleyim Ülkü Tamer abi. O konuları sonra döneriz. Ülkü Tamer'i anmak istiyorum abi. Çok benim sevdiğim bir şair ve yazar idi. Milliyet gazetesi. O zaman benim çok takip ettiğim, çok sevdiğim bir gazeteydi. Ne zaman bu o zaman? İşte 90'lar. Ondan sonra Radikal'de de yazdı yanılmıyorsam. Şöyle çok güzel bir aktarma şeyi vardı olayları. Hani çok büyük bir buluş değil ama hikaye aktarmayı çok kolaylaştırıyor. Mesela diyordu ki ya işte benim tanıdığımın başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Hani takibi daha rahat olsun diye kendi başından geçmiş gibi anlatacağım şimdi. Birinci tekile dönüyordu. Çok daha dinlenebilir,
şey yapardı onu,
okunabilir oluyordu hikaye.
Mesut Süre yapardı onu Rock FM'deyken.
Öyle mi? Ha.
Tuhafta iki hikayeler anlatırdı başından geçsin diye. Çünkü daha ilginç çekiyor.
Tabii.
Ben sana şimdi bir şey anlatsam bir arkadaşın başından geçmiş diye.
Tabii.
O zaman şey hissiyle bakıyorsun. Mutlaka eksik bir kısım
İkinci
var.
Yarım
kalan
ya.
Bir kısım var. İkinci el ama kendini anlattığın zaman.
Tabii.
Anlattığın kişiye değer verdiğin için karşında konuşuyor. Onu da daha ayrı bir şeyle dinliyorsun.
Aynen.
Evet.
şey özellikle böyle işte kısa yazıları olurdu. Şiir bir kere şair bir adam Ülkü Tamer ve şu hikayesi benim çok hoşuma gider. Bunun ilgilenenler varsa videosu da var. Daha tafsilatlı hikayeyi dinlemek isterlerse kendi ağzından videosu var. Ülkü Tamer anlatıyor. Şimdi bunlar Cemal Süreya ki yine benim en sevdiklerimden ile birlikte şeyde Cağaloğlu'nda küçücük bir yer tutuyorlar. Papyrus adlı edebiyat dergisini, edebiyat şiir dergisini çıkartacaklar. Ondan sonra fakat 2000 lira gibi bir bedeli var matbaaya onu göndermenin. Maketini hazırlamışlar. Maket deriz ona dergicilikten hani şeyi çatısının matısının kurmuşsun. Hangi sayfada ne var belli. Bir tek offset'e gönderilecek işte. Ondan sonra 2000 lira bunlardan da toplasan işte ikisinden 50-60 lira bir şey çıkıyor tamam mı? Diyorlar nasıl çıkartacağız şimdi biz bu dergiyi? O sırada da Edip Cansever yine sevdiklerimden bir tanesi ama Edip Cansever'i okuması biraz daha güç. Edip Cansever'in de benim bildiğim şeyde Kapalı Çarşı'da bir ortağı var. Ondan sonra Jack galiba Yahudi. Onun,
öyle mi?
Tabii onun bildiğim kadarıyla Edip Cansever o halı işlerinin falan içerisinde değil de şiir yazmak için o Kapalı Çarşı'da üst katları olur ya şeylerin tarihi dükkanları.
Evet.
Çatı katını kullanıyor şiir yazmak için. Tabii şair adam hani boş vaktinde de ona yardımcı olmak için girdiğini o sayede o işi öğrendiğini zannediyorum. Neyse Ülkü Tamer'le Cemal Süreya işte Cağaloğlu'ndaki bu minicik ofiste nasıl çıkaracağız lan bu dergiyi diye düşünürken ondan sonra Cemal Süreya şey geliyor Edip Cansever geliyor yerde de çok eski bir halı var tamam mı? Ya diyor ya bende de para yok da ya biraz anlıyorum ben bu işten hani bu diyor halı iyi para edebilir diyor. İşte Jack'ı çağırıyorlar Jack geliyor abi diyor siz buna basıyor musunuz? Ondan sonra alıyor halıyı ben diyor bunu bir tespit ettireyim. Rulo yapıyor götürüyor halıyı.
Rulo yapıyor ondan götürüyor deyince sonra... başka bir şey geldi.
Ha.
Bu hikayeye uymadı ama.
Ha.
Rulo yapıyor gö dedin ya eyvah dedim bir şey geliyor. Tamam.
Rulo yapıyor götürüyor ondan sonra bir elemanları şuraya varmış.
Bak, diyetini bozdu.
Götür getire bakan o elemanla geri gönderiyor. Ve 2000 lira para ediyor. Pardon 2500 lira mı ne para ediyor.
O zaman parası da büyük para.
Büyük çok büyük para. Ondan sonra diyorlar ki.
Zamanla azalırmış sevgiler.
Ha, yani sonuçta bir döneme damgasını vurmuş. Papyrus dergisi o öyle çıkmış. Abi bir de o zamanlar biliyorsun.
Papyrus'la ilgili bir araya girebilir miyim? Cemal Süreya Paris'ten döndüğü zaman bir arabasını satmış Papyrus'u çıkarmak için.
Ha ben onu bilmiyorum mesela bak onu anlatsan.
Şöyle ilk döndüğü zaman Paris'ten İstanbul'a cebinde bir miktar parayla dönmüş. Dönerken de şey almış Chevrolet marka bir araba almış Fransa'dan. Ondan sonra pardon özür diliyorum. Cem'de bir miktar parası yok. Para biriktirip bir tane Chevrolet araba alıyor kendine. Fransa'dan dönüyor.
Tamam.
Sonra arabayı gümrüğe sokuyor. Ama gümrükten çekemiyor arabayı. Parası bitiyor çünkü.
Ha bak evet. O da güzelmiş.
Sonra bir arkadaşından borç alıyor. Gümrük parasını ödeyip Chevrolet'yi gümrükten çekiyor. Sonra diyor ki ne yapayım? Yani ben Chevrolet'i kullanmayacağım. Ondan sonra ya bu Chevrolet'i satayım. Ev alayım veya ne yapayım? Abi Chevrolet'i satıyor. Borç parayla gümrükten çektiği Chevrolet'i satıyor ve Papyrus adlı dergiyi çıkarmaya başlıyor.
İşte yani bu insanlar da bunlarla değil mi?
Haziran 1966'da ilk sayısı ele geçiriyor Papyrus'un. 51 sayı sürüyor diyor burada ama o konuda sen daha hakimsin. Ben
yok hakim değilim canım ama aralıkları olduğu Papyrus'un diye hatırlıyorum.
Evet.
Varsa elinde Papyrus'u olanlar ondan sonra yorum atsın. Hatta fazla varsa satın bile alabiliriz.
Çok bulunmuyor piyasada diye biliyorum. Bulunmuyor. Saflarda bile çok dönmüyor diye biliyorum.
Varlık bile bulunuyor. Papyrus bulunmuyor.
Cemal Süreya, Ülkü Tamer. Yani 85 ayrı şairin Ali Çelikbaş, Tuncay Gönen, Babil Kuzucu, Yücel Ulu, Mehmet Doğan, Hayrettin Onur, eleştirmen Mustafa Öneş, aktör şair Kamuran Yüce falan yani bilinen.
Hı hı.
Bayağı şey şair gibi şairlerin
tabii. Yani
şiir antolojisi gibi oluyor dergi. Ha, dergi de, topladığın zaman antolojiye dönüşüyor aslında.
Bir de mesela büyük şairlerin veya büyük küçük denmez ona da bazı şairler müstear adla takma adla yayınlıyorlar şiirlerini. Onun birkaç sebebi var. Bir
niye
tanesi,
öyledir?
İşte, bir devlet memuru şu. Birisi o ama hepsi devlet memuru değil tabii. Orhan Veli bir dönem öyle ondan yapmış olabilir de. Şöyle kendi tarzına çok uygun olmayan tamam mı? Şeyleri oradan çıkartıyor şiirleri bir tanesi. Bir tanesi de şu. Şimdi abi adam kendi bastığı zaten neşriyat, tamam mı? Hı hı. Oraya 5 tane şiirini yazarsa olmaz. Hani başkası göndermiş gibi yapıyor, hiç olmazsa ki.
Aa, ilginç. Peki ama sonuçta abi şimdi ben o konuda yetkin değilim ama yani aynı şairin başka şiirlerini okuyan da tanımıyor mu onu? Üslup'tan.
Zaten bir müddet sonra tanıyorlar canım. Değil şeyden mi? Tanımaya başlıyorlar. Üslup'tan takma isimden diyorlar bu. Şair biraz da kendini ele veriyor. Vermeyi de seviyor zaten bir yerlerde.
Vermezse çünkü o olmuyor. Yani tabii. Sonuçta o ele verecek ipuçları yani onun ipuçları şiirinin bir kimliği olması lazım tabii, değil mi? Tabii.
Ondan sonra sen şairlerin, yazarların adlarına baktığın zaman takma adları da şunlardır kullandığı diye. 3-5 tane gelir mesela takma isim. He. Ondan sonra öyle de
İlginç. Biz şimdi Ülkü Tamer'i mi andık, Cemal Süreyya mı andık?
Abi hepsini topunu birden andık işte. Ne almayacağız? Ondan sonra şimdi bu bahsi de şöyle kapatabiliriz. Son mesela bizim dönemimize denk gelen bir derginin basılı olarak çıkmasının son sayısına denk geldi. Geçen ay oldu bu. Benim de ara ara hatta İzmit'teyken bile takip ettiğim Yelken Dünyası dergisi.
İzmit'te çok vurgu yapıyorsun. Dikkatini
İzmit'te çekelim. Çok vurgu yapıyorum. İzmit'te o dergiler falan olmasaydı zaten sıkıntıdan patlayacaktık.
Yelken Dünyası dedin.
Evet. Yelken Dünyası. O da benim bildiğim. Sen yine bir bak oradan. Ama zannediyorum Türkiye'nin gelmiş geçmiş edebiyat hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun soluklu dergi olma ihtimali çok büyük.
Amatör denizcilerin ortak buluşma noktası da Yelken Dünyası için.
Evet. Amatör denizcilik dergisi zaten.
Edebiyat dergisi diyorsun.
Edebiyat dergisi demiyorum ama Yelken Dünyası da edebiyat dergisi.
Edebiyat dünyasını dedin.
Edebiyat dünya yani basılı neşriyat diye öyle dedim. Evet.
Türk Amatör Denizciliğinin ortak buluşma noktası olan Yelken Dünyası Mart ayı itibariyle basılı olarak yayınlanmasını durdurma kararı aldı. Evet. Mayıs 1984'te Mesut Baran öncülüğünde kurulan Türkiye'deki yelkenciliğin gelişmesi, çoğalması ve daha geniş kitlere ulaşması amacıyla başlattı ve Haziran 2018'deki ani bilmem neye kadar falan devam ediyor.
Falan filan. Evet. Neyse bu Yelken Dünyası hakikaten çok köklü. Bir, müzik dünyasında da zannediyorum en uzun soluklu Çağlan Tekiller'in Blue Jean olmuştu değil mi?
Evet.
O da bayağı uzun oldu hakikaten. O da bitti. Var mı şimdi arada bir Blue geçen Jean, sene
şimdi
çıkarıyordu.
Şimdi format değiştirdi. Haber değil yazı ağırlıklı bir şey döndü. Daha böyle saman kağıda, parlak kağıda değil saman kağıda.
Çıkıyor mu hala?
Aylık çıkıyor. Pardon, özür dilerim.
Zaten aylık çıkıyor.
Headbang çıktı öyle. Blue Headbang.
Blue Jean kapattı çünkü.
Blue Jean kapandı.
Bir özel Doğan sayı falan yaptı.
Şimdi Headbang'i çalanlar kendileri çıkarıyorlar. Bağımsız olarak çıkarıyorlar. Daha kalın cilt halinde.
Bayide mi satılıyor?
Bayide satılıyor.
Tabii. Ha, alıyorsun bunu sen.
Evet alıyorum.
Headbang.
Benim o tayfayla tanışıklığım da var.
Aa.
Ondan sonra güzel insanlar abi. Yani bir şeye, bir davaya inanıp o davanın peşinden giden güzel. Ya ben şey yapıyorum onları. Yani maddi beklentileri yok. Zaten çok böyle büyük paralar kazanmıyorlar.
Abi en zor işte o. Yani sen dergiden ayda 2000 lira kazansan dersin ki ulan ben günde 4 saatimi veriyorum ama hani çorbayı da dergiyle kaynatıyorum.
Bunlar dava adam bunlar yani.
Evet abi.
Ülke adam bunlar yani. Ha. Çağlanlar falan. O yüzden takdir ediyorum ben onları yani.
Tabii bak o Rek Müzik dergisi çok beğeniliyordu ama maalesef reklam alamadığı için yayın hayatı bitti. Biz ondan sonra dedik ki o zaman devam etseydik mesela şimdi çok güzel de bir şey olabilirdi. Ama edemiyorsun ki abi. Bir dergi. İşe giriyorsun bitiyor işin.
Abi şimdi şöyle düşün mesela Türkiye'de ben mesela çok da daha spesifik bir örnek vereyim. İki tane motosiklet dergisi vardı. Moto Haber, Motorun. Bir tanesi kapanmak zorunda kaldı.
Tamam.
Yani koskoca Türkiye'de yani motor kullanan adam bile o dergiyi almıyor.
Tabii.
Çünkü yani dergi okumak bir neşre takip etmek alışkanlığı yok. Ben bir ara Klasik Otomobil dergisi alıyordum ve çok böyle amatör ruhla güzel şeyler yapıyorlardı o Klasik Otomobil dergisinde. O dergi de sırf bu sebeplerden dolayı yani maddi sıkıntılar, reklam alamamak, satamamak, abone alamamak gibi dertler yüzünden kapandı.
Tabii.
Yani koskoca Türkiye'de şu an yani Klasik Otomobil meraklısı yok mu? Yani. 5000 tane vardır abi. 5000 satmıyoruz dergi öyle söyleyeyim sana. Yani.
Aynen.
Ve bunların birçoğunun dergiden bile haberi yoktu.
Tabii bir dergi
benzer konu yani sözünü unutma. Benzer konu müzik için de geçerli. Hı-hı. Abi Roll kapandı. Rolling Stones Türkiye'de çıktı satmadı. Blue Jean kapandı.
Evet.
Abi hiçbir müzik dinlemiyor bu adamlar.
Ondan önce çok güzel çalıntılar vardı, bu müzik
stüdyo
vardı,
stüdyo imge vardı. Bunlar hep amatör ruhla yapılan şeyler. Tamam. Maddi beklentisi olmadan ama Türkiye'de işte gazetede 3-5 tane satıyor. Sözcü satıyor, Hürriyet satıyor, Posta satıyor. Hmm. Yani yok maalesef Türkiye'de yani kitap ne kadar satıyor onun da o tabii başka bir tartışma konusu yani. Tabii okuma canım. Ve basılın takip etmek alışkanlığımız yok.
Ben ama mesela şu şey ilginç oldu. Türsel dergilik diye bir şey var ya.
Evet.
Ben Uykusuz'u oradan okuyorum habire mesela. Arkeoloji dergisi oradan okuyorum. Mesela dergiler oradan da kazanıyordur büyük ihtimal. Yoksa
kazanıyorsa ona varım işte.
Tabii. Kazanması olmaz.
Evet ha. Kazanıyorsa ona varım. Sonuçta dergi basılı veya basılı olmadan hayatını sürdürmesi
lazım. Şey. Tabii. Dikkat edersen orada penguen pek yok. Uykusuz var ya. Yani. Penguen evet. Her hafta var mı? Uykusuz veriyor.
Yani derdimiz basılı olması dert değil gibi şekilde hayatını değil, sürdürmesi.
Tabii. O zaman bu bahsede öyle kapayıp nereye, hangi şarkıya geçecek?
Yine ilk şarkılardan biri, giriş şarkılarından biri. 7 Eylül 2017'de çalmışız bunu. Hmm. Yani yakın zaman nispeten. Bir, tamam. 6-7 ay olmuş. Aerosmith, Janis Got a Gun.
Tell me now it's untrue.
Ondan bir önceki düzlüğe girdik. Son düzlüğün heyecanı sardı beni.
Son düzlüğün heyecanı.
Geçen ya Anıl ya da...
Bu arada Anıl'ın kim olduğunu çözdük ama söylemiyoruz.
Söylemiyoruz. Ha. Şey yazmış birisi yorum. Anıl değildi galiba. İlk giriş de son düzlük gibi oldu falan diyor.
Ha, evet evet, bazen öyle oluyor. Keşke hayat son düzlük gibi olsun.
Onu diyecektim. Hayat son düzlük tadına geçse keşke.
Evet keşke ya. Hep makara kukara. Peki şey, son zamanlarda güzel film izledin mi? Ben izledim.
Ha, ben dün Insider diye bir polisiye film seyrettim. Soygun filmi.
Allah Allah, çok severim.
Geçen ve çok ilginçtir, Spike Lee'nin filmi.
Spike Lee, o mühim adam. Peki sen bunu korsan platformlarda mı izledin?
Inside Man.
Korsan mı?
Yok.
Herkes bulabilir mi?
Her Digiturk'te Movimax Stars'ta izledim.
Ha, çok yasal.
2006 olduğu için tabii, yani nispeten yeni film de dersin. Abi de Movimax Stars'a düşmüştü.
Ben seyrettim bunu. Denzel Washington değil mi o?
Clive Owen, Jodie Foster falan oynuyor.
Abi.
Ve benim Spike Lee etkisidir muhtemelen. İzlediğim en ilginç banka soygun filmlerinden biri. Senaryosu çok ilginçti. Spoiler vermeyeyim.
Verme. Ben filmi hatırlayamadım zaten. Bir daha izleyebilirim.
Uzun süreli film. 2 saat 9 dakika sürüyor. 2006 Russell Gowers tarafından kaleme alınmış ve Spike Lee tarafından yönetilmiş. Clive Owen, Denzel Washington, Jodie Foster, Christopher Plummer bayağı da ünlü oyuncular, yani bilindik oyuncular oynuyor.
Şimdi az çok hatırladım.
Kurgu çok ilginç. Yani soygunun kurgusu çok ilginç. Bankaya böyle tamirci, yani boya işlerinin tamirat için giriyor bir ekip. 3-4 kişilik bir ekip. Ve içeride kıyafetlerini değiştirip tüm bankadakileri esir alıyorlar. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. Yanlarına atıyorum 40-50 tane kıyafet getirmişler. Aynı kıyafet. Kendileri dahil herkes aynı kıyafet giydiriyorlar.
Casa del Papel gibi.
Aynen. Ama bu 2016'da çekilmiş bir film işte. Ve ondan sonra bir şekilde dışarıdaki polis bunları dinliyor. Bunlar dışarıdaki polisi dinliyor. Böyle ufak tefek trikler yapıyorlar. Polis içeriye giriyor. Sis bombası falan atıyor. Bunlar polisin içeriye gireceğini anlayınca herkes aynı şey silahları falan atıp rehinelerin arasına karışıyorlar. Ve tüm soyguncular bir tane hariç rehinelerle birlikte bankadan dışarı çıkıyorlar.
İyi ki spoiler vermedim bu arada. Gerçekten. Ama bir tane spoiler vermemiş.
Ama bak, öyle yapacakları çok belli. Çünkü başta aynı kıyafetler. Yani onu anlıyorsun zaten yani. Rehinede de aynı kıyafet var. Tulum, kapşonlu, maske. Soyguncuda da aynı kıyafet var. Tulum, kapşon, maske. Ama bir tanesi çıkmıyor dışarı soygunculardan.
Bir de şöyle olsa çok komik olurdu. Polis de tulum maske falan gibi. Polis de içeri giriyor. Bunlar çıkıyor, polis içeri giriyor.
Ondan sonra polis çıkan herkes tabii potansiyel soyguncu olarak soruluyor ama bir şey bulamıyor tabii. Hepsi sabıkası adamlar bunlar.
Ha.
Ama bir tane adam içeride kalıyor. Hikayenin o kısmı daha da ilginç. Yani bu soygun kurgusu ilginç ama hikaye her adımda biraz daha yapıyorsun. Çok başarılı. 2 saat 6 dakika.
Bak. Bir filmin sana sonuna kadar dedirtmesi çok önemli abi. Çok burada bilimsel tekniklerle konuştuğumuzun ben de şunu ayırdıravardım ama. İyi film dedirtecek acı. Tamam mı bak? Uğur'cum yolla oradan veterineri.
Bir yerde şey okumuşum. Şimdi bazı yönetmenleri çok sık atıyorum. Senede 3-4 film çekiyor diye eleştiriyorlar. Bir sinema eleştirmeni de şunu söylüyor. Filmler ikiye ayrılır diyor. İyi film, kötü film. O kadar diyor. Başka kriter yoktur diyor.
Aman hayır, ne kadar hayır. Büyük ayrım.
Şunu söylemeye çalışıyor. Yönetmen isterse senede bir tane film çeksin, ister 5 senede bir tane çeksin, ister senede 4 tane çeksin.
Tabii.
Her filmi aynı konsantrasyon ve emeği gösteriyorsa her film aynı değerde, aynı şeyde çıkıyordur zaten. Dolayısıyla yani bir yönetmeni çok film çekmekle değil, kötü film çekmekle eleştir.
Aynen. Biz...
Bahsettiğim bu. Dolayısıyla senin de tabii. Şimdi filmin değerlendirme kriterin sonuna kadar
dedirtecek. Abi öyle biz diyoruz ya mesela işte Foo Fighters. Abi çok üretkenler ama her albümleri iyi abi şimdi. Ha tabii, sana tabii. Ben de bak bu iyi bağlayacağım şimdi. Ne güzel bağlayacağım. Offsite'sız. AA dedirtecek sonuna kadar bir film seyrettim ve gerçek hikayeden çekilmiş bu film. Yani hakikaten öyle bir laf var ya. Hayatta hiçbir şey gerçek hayatın kendisi kadar şaşırtıcı değildir diye. Abi müthiş bir hikaye. Gerçek hikayeler beni daha çok etkiliyor. Hele ki filmin sonunda gösteriyor ya o karakter şuymuş falan resmini gösteriyor. Hı-hı. Çok etkileniyorsun. Bu filmin adı All the Money in the World.
Hemen bir stüdyo bilgisayarından. Evet. Hemen açmışsın zaten.
Zaten açtım.
Şey oynuyor burada da Christopher Plummer. Aynı adam.
Evet, Christopher Plummer.
Orada bankanın sahibini oynuyor.
Şimdi sen beni eleştiriyorsun, isim niye vermiyorsun falan diye, ama bak birçok yoldan 100 kişi çevir, Christopher Plummer kim deyince bilmez. Ama resmini göster, aa der.
Abi şimdi şöyle bir farkımız var bizim onlardan. Biz şu an masa başında...
Christopher Plummer da mı?
Hayır. Biz masa başında da karşımızda bilgisayar var.
Evet.
O bilgiye ulaşabiliyorsun. Tabii sokakta yürürken ben de mesela... Ben şimdi sana filmi anlatsam, atıyorum demin bahsettiğim filmi... Clive Owen'ın adı aklımda kalmıştır. Jodie Foster'ın, bir Denzel Washington'ın, bir de Spike Lee'nin. Ne senaristin adını hatırlarım ne de atıyorum Christopher Plummer'ın adını hatırlarım.
Tabii.
Ama şu an sen masa başında ve yayın yaptığın için bir farkın olmalı. Aç bilgisayarı, oku adını. Onu söylemeye çalışıyorum.
Peki bu dinleyen için kötü değil mi? Kıvranacak şimdi bilgisayara gidene kadar. Kimdi lan Christopher Plummer diye.
Gitmesin. Otur yerden tadını çıkarsın.
Peki ben onların aklında öyle, kalacak başka başrol söyleyeyim. Çok başrol gibi de değil de daha meşhur. Timothy Hutton. Ben Timothy Hutton'ı çok severim. Bu da belki seyircinin gözünde çok canlanmayabilir ama benim çok sevdiğim bir oyuncu ve ben bunu şey filmiyle keşfetmiştim. Benim İzmit günlerimde içimi açan bir film olmuştu. Çok etkilenmiştim. The Falcon and the Snowman diye bir film.
Timothy Hutton.
Timothy Hutton.
Bu adam da Timothy Hutton'muş mesela.
Evet. Ben de şimdi bak gördün mü? Bak dinleyiciye de şey olsun, çengel olsun. Arasında şu Timothy Hutton hangisiydi? Ondan sonra.
81'de yardımcı oyuncu Oscar'ını kazanmış. Yakışıklı adammış.
Abi Timothy Hutton ve hala aynı Gary Oldman gibi mihrabı yerindedir yani.
Bizim için böyle diyecekler mi acaba?
Abi, yani göbekten kurtulmak lazım ha. Allah'tan çok göbeğimiz yok da.
Ney?
Abi bu filmde şu... Getty diye bir adam var. Dünyanın en zengini.
Dünyanın bütün parası. Bu dünyanın Getty muhtemelen Christopher Plummer değil mi? O filmde de banka sahibi
çünkü. Evet tabii ki. Aynen sevimsiz. Nuri Alço. Ya bak aklıma geldi. Nuri Alço'ya bir filmde demiş ki senaryoyu görebilir miyim? Kendi kısmımı okuyabilir miyim falan. Yönetmen demiş ki ne senaryosu ne kısmı? Tecavüz. Tecavüz ihbal demiş. Sen neyi soruyorsun ki demiş.
Neyin peşindesin? Ya,
yani sanki hani Gene Hackman falan karakteri. Tecavüz ihbal ne demiş ya? Ne senaryosu?
Aynen.
Bu gerçek. Neyse. Şimdi abi bu bunun torununu şey alıyorlar. Rehin alıyorlar ve karşılığında bir sürü para istiyorlar. Bununla ilgili film, fakat bu da yine 2 saat 10 dakika gibi bir film olmakla beraber sonuna kadar ağlatıyor. Diye, tamam mı? arada falan yaptırıyor. Fiu falan yaptırıyor abi. Hiç düşmüyor. Yapmayayım mı? Yap bir daha yap falan dedi.
Eşref saatinden farklı film değerlendirme teknikleri.
kılıyoruz gibi. Yapamıyoruz ama. Hani biz de
arkadaş öyle. Bak. Evet. Adam gibi sinema programı isteyen kılıyoruz.
Kılıyoruz'a git. Burada, burada ne işin var lan zaten senin. Yürü.
Ya Yavuz kılıyoruz da bizden müsebbet değil de kılıyor. Ayça adını öyle koydu. Ne yapalım?
Tabii yani. Canım. Neyse yani seyretsinler, gerçek hikaye olması dediğim gibi çok çarpıcı, sonuna kadar ağlatan çok güzel bir ondan sonra film. Abi şey, iyi film bulmak da zor. Orada şuna değineceğim.
Böyle dolu dolu ooo yaptıran film bulmak zor
abi,
değil mi?
Bir de ben IMDb'ye biraz şöyle eleştiri getiremem de.
Estağfurullah.
Hani oradaydı, herkes not veriyor. Sonuçta biliyorsunuz IMDb izleyenlerin puanlarından oluşuyor. Burada şimdi benim bir kendi açımdan tespitim şu sevgili Gökhan. Abi.
Ya ne entelektüel program yaptık bugün ya.
Bugün ulan fazla oldu hakikaten ya. Biraz seksist bir şeyler konuşalım oğlum araya.
Ama o Kate Upton'la Hillary Clinton.
Kate Upton'dan kurtarırız hacı. Evet.
O donat mevzu yeteri donat, kadar seksist.
Donat bence. Bütün
programı. Sen neyse sen kesme. Temiz,
bütün edebiyat bilgimizi temizler o. He, şimdi abi yedilik filmse kesin benim gözümde 8 oluyor bak kesin ama. Beşlik falan filmse kesin hep bir puan üstü oluyor, tamam mı? Ya yani IMDb'de ben filmlerin az puan aldığını düşünen taraftayım daha ziyade.
O konuyla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü yani çok üzerine düşündüğüm bir konu değil de ben sana başka bir şey soracağım. Başka benzer konuyla ilgili. Ben mesela şimdi film arıyorum. Apple TV açıyorum, Netflix'i açıyorum, işte Distrik'i açıyorum, film arıyorum. Abi filmin konusunu 85 dakika önce kullanıyor musun, kullanmıyor musun? 83 dakika, 85 dakika filmin süresi.
Ha, az mı?
Az değil mi abi? Hep alışmışsın yani, ya minimum 90 ve üzeridir.
Tabii.
Hatta son 10 yılda 2 saatleri falan geçti filmler yani. 3 saatlik filmler falan abi, var yani. Eskiden 90-120 arasında biter de o iş.
Ama bu bizi şeye götürebilir mi? Yani 80 küsürse filmi abi iyi çıkmayabilir. Oraya götürebilir
mi? İşte
bak
ben de böyle şimdi 80 küsürse ben de şöyle bir algı uyanıyor. Bu video filmidir. Video için, video dünyası için yapılmıştır. İki, Netflix için yapılmıştır. Netflix tarafından yaptırılmıştır. Veya kötü filmdir.
Üç, uzun bakışmalar yoktur filmde abi.
Düşük bütçeli film olabilir falan. Ama hep böyle 80'lik 85'lik filmler genelde işte öyle plajda geçen dershane filmleri işte atıyorum
Pirana filmleri.
Pirana filmleri. Aynen. Pirana filmleri.
Pirana filmlerinde hep böyle işte güzel memeli kızlar falan
evet,
olur.
Evet. Yani ben de bilmiyorum buna yani Kıllı Yavuz bizi dinliyorsa bu konuya bir el alsın veya dinleyicilerim yorum varsa.
Şey ilginç bir noktaya 80-85
dakika gördüm ben o filmle ilgili negatif önyargılı başlıyorum o filme veya hiç başlamıyorum.
Abi çok güzel bir noktaya değindin.
80 dakika olur. Festival filmi ise o götürür. Çünkü festival filmi her şeyi bekler sonundan. 60 dakikada da biter. 2 saat de olur bir şey anlatmaz mesela.
Tabii. Aynen öyle. Ben seyrettim öyle filmi.
Abi. Yani değil mi? O yüzden...
Çok güzel bir noktaya değindim. Benim sevgili Ege Görgün'ün sinema sitesi var ya. Tersinici.com. Evet. Orada bir dönem yazdığım bir dizi yazı vardı. Başlığı da şeydi. Tırto Patates filmleri anlama kılavuzu. Mesela Tırto Patates filmi... Nasıl anlarsın? Daha ilk koydun. Ben tabii çok uzun zaman oldu o yazıları yazdım. Bir an 90'larda mesela bir anlama yolu şuydu. Yazılar cart fosforlu yeşil veya sarı ise o filmi bırak. O,
zaten bak 80-85 dakikalık filmden yazılıyor da genelde öyle oluyor.
Tamam. Abi sonra hiç bir tane bile oyuncuyu tanımıyorsan çok büyük risk alırsın abi.
Evet.
Çok
evet,
büyük risk alırsın. Evet. Bir de bunun bir triği de şudur. Bütün elemanlar tanınmadık. Bir tane tanındık eleman. Para ona yetmiştir.
Para ona yetmiştir. Para ona yetmiştir. Tabii.
Ondan da uzak.
Tabii mesela şöyle yapıyor. Atıyorum Tom Cruise veya Nicole Kidman.
Ha.
Ben diyor paranın damına koydum. Artık tamam. Yani bir filmden 5 milyon almam gerek yok. Dolayısıyla bağımsız filmlerde oynarım ben.
Tabii.
Bana abi uçak biletimi gönder geleyim.
Aynen.
Dolayısıyla yani bilinen selebritlerin oyuncuların da oturup bağımsız filmlerde oynadıkları da oluyor.
Oluyor.
Ama tek başına oynuyorsa riskli.
Aynen. Bir de bazı oyuncu vardır mesela o herifin iyi filmi yoktur mesela. Hiç hayatında yoktur. Şimdi aklıma gelmiyor. Bazı oyuncuların da kötü filmi yoktur. Gelir şimdi. Atıyorum benim için kişisel bu tabii.
Nicolas Cage.
Whoopi Goldberg'i ben pek tercih etmem. Bir hayalet vardır yani onun haricinde.
Whoopi Goldberg'i de hayalet de ben Demi Moore sayesinde yüzünden izlemiştim.
Tamam işte yani onun yer aldığı tek izlenebilir film.
Bravo. Acaba. Ben de Whoopi Goldberg'i gördüm o filmi izlemem mesela.
İzlemem. Ha bak bu bir ayrı. Yani.
Nicolas Cage'in maalesef birçok filmi öyledir.
Maalesef.
Lord of the War iyidir mesela. Kiss of Death iyidir onun ama birçok filmde öyledir yani.
Bu arada Francis Ford Coppola'nın yeğeni olduğunu biliyor muydun?
Biliyorum ki zaten ancak öyle açıklayabiliyorsun Nicolas Cage'in bu kadar aranan bir oyuncu olmasını.
Benim şey çok hoşuma gitmişti ya. Bu Baba filmini çekerken Coppola hakikaten o mafya hikayelerinin aynısı yani. Onu zaten Mario Puzo o şekilde yazmış.
Evet.
Karakterler gerçek bir tek isimlerini değiştiriyorlar. Mafyadan şey geliyor yavaş yavaş kaynamaya başlıyor mafya. Ya hem gerçek şeyleri anlatıyorsunuz hem de bizim mahallede çekiyorsunuz olmuyor böyle falan. Bir noktada tehdide başlıyorlar. Diyorlar ki bırakacaksınız filmi. Filmin yarısındalar bu ara.
Akıllı olun diyor yani.
Abi herif çok hangi güzel bir çözüm buluyor.
Baba çekti
i̇lk
lan.
Yarısında. İkinci yarısında.
Üç tane baba çekti hangi yarısında?
İlk filmin ilk yarısındalar. Film başlamış. Tamam mı? Daha popcorn'a gelmemişsin. Tak tak vurmuyor da. Ondan sonra ne yapalım? Çok güzel bir şey, çözüm. Diyorlar ki mafyadan ya zaten sizin hikayenizi anlatıyoruz. Siz de dayı yiyen birilerini verin oynatalım. Hakikaten şeydeki karakterlerden biri gerçek mafya elemanı.
Olabilir.
Evet. O kim olduğunda sana soru işareti gözlerle bakıyorsun istersen kanıtlarım da.
Evet. Ben de bu artık öyle oldu yani. Evet. Sevgili Cenk'in bu tür araya sıkıştırdığım bilgilerde şey, bir şey uyanıyor.
O şey çok iyi bir kavram ama yani Whoopi Goldberg varsa seyretme. Gene Hackman varsa seyret.
Gene Hackman varsa seyret tabii.
Kesin.
Denzel Washington.
Hah ben tam onu diyecektim ağzımdan
arada.
Aldığım. Bak. Denzel Washington rezalet filmleri de var.
Bir iyi bir kötü.
Bir iyi bir kötü.
İşte aynen Denzel Washington da öyle. Tabii, aynen,
bu
aynen.
Şeyi de almış olalım. Cadde Çocuğu'nda Batuhan zamanda TRT 3 FM'de işte gece ve müzik programını anlatıyor. Hala var program.
TRT 3 FM sonradan çıktı.
TRT 3 FM.
Ha, FM bandından yayın
yapan TRT.
Çok
Yani Turkish Radio Television.
Senden o. beklediğimiz şey konuşma şeyi bu. Dolu dolu.
Ben
3 FM bandında. O bir cümle içinde 3 tane şey gerçek.
Abi ya vallahi adamı çıkarıyorsunuz ya. Ben öyle bir adam olsam kimsenin ne diyeyim.
Eyvallah.
Neyse ne diyorduk? Ha, orada Batuhan Kıran diyor ki gece ve müzikte bir iyi bir kötü çalıyordu.
Gece diyor. Müziğin jingle'ı Rıza Sıralipoğlu'nun şarkısıdır ve çok güzeldir. Dın
dın dın onun dın. Da çalıntı olduğunu söyleyenler var zaten. Çok fazla güzel. Çünkü Rıza Sıralipoğlu'nun
Twitter'ı değil mi?
Sen de mesela... Abi sende Rıza Sıralipoğlu'nun albüm var mı mesela? Bende yok.
Niye olsun abi?
Abi bak şurada 1500 tane falan CD var. Evet. Tamam, onların içinde Rıza Sıralıpoğlu yok mesela.
Abi Rıza Sıralıpoğlu'nun CD'si var mı? Bir dakika.
Şimdi CD dönemine geçmiş.
Dur, gece ve müzik. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Gece, bu üstüde bilgisayar. Evet. Bulduk.
Ver alttan Uğur'cum.
Bakalım.
Gece ve müzik. Gece ve müzik.
Dur. Bakar mısın?
Pırıl pırıl ya.
Şu an gece ve müziğin jingle'ını izliyoruz TRT 3. Rıza Sıralıpoğlu. Güzel değil mi?
Çok işte Turgut'tu bu durum ya.
Evet.
Ya da abi bir insan hayatında güzel beste de yapabilir ya. Çok da şey yapmamak lazım.
Ama bu çok güzel. Şu melodi, çok düzenleme, güzel. Piyanonun girişi çıkışı. Dın da dın. Böyle aksak aksak gidiyor falan ya, çok güzel.
Yine de abi ben şöyle söyleyeyim. Paris'te
bak bak yükseliyor.
Kalacağım. Ben sinti falan giriyor. Paris'te falan bir ikinci el plakçıda 70'lerde basılmış bir plakta bulur sanırım çok böyle. Ya Rıza abi kusura bakma abi bilmiyoruz aslında hikayeyi.
Çok güzel değil mi ya?
Fazla güzel.
Rıza Sıralık oldu. Ritim 68.
Ritim 68 meşhur bir
evet. YouTube'da birisi arkasına yorum yazmış. Wonderful instrumental music with the best views from different cities in the world. Çok güzel ya değil mi?
Çok güzel. Bir programın o kadar uzun sürmesi de iyi bir şey.
Evet.
Keşke şeyde bitmeseydi ya. Yavuz Baydarlar, Şebnem Savaşçılar.
İşte bir şeyde Entegrad'da devam ediyor mu hala?
Hala ediyorlar.
Ediyorlar.
Ha, bak hiç onları dinlemek, evet. Dinlemek lazım.
Azaltarak gidelim artık.
O zaman evet fade out'da gidelim. Sen benden daha iyi takip ediyorsun. Mesela Nicky Wilde'ın programını ben geçenlerde dinledim. Çok beğendim.
Ben de evet. Eksende.
Bir iki öyle tüyo verelim radyocu arkadaşlara.
Eksende şey var. Cuma akşamları Nicky Wilde'ın eski punk Levent. Şimdi Nicky Wilde.
Ve onun konuşma şekli de bizim gibi yani.
All Access diye program çalıyor. Glam, Heavy Metal, 80'ler, 90'lar.
Bayağı ağır da çalıyor.
Güzel konuklar mesela. Bir programda Doğu Yüceli konuk etti. Bazı rock gruplarını şey yapıyor. Mesela çok komik. Şimdi Doğu Yüceli.
Doğu Yüceli orada çalışıyor ama zaten ya.
Hayır, Radyo Aksan'da çalışmıyor Doğu Yücel.
Çalışıyor.
Geçenlerde Doğu Yücel ben böyle tanıdığım için biraz daha böyle Dream Theater'cı falandır. Böyle çok progresif falan da dinler. Onlardan falan çaldı. Bu şey dedi. Doğu dedi işte kafamızı ütülüyor. Şimdi dedi gerçek müzik neye başladı falan falan. Böyle çok evet, gerekler de yapıyor. Çağlan var orada program yapan. Lanet yapıyor. Lanet biraz daha sert dozda. Ama cumartesi ve pazar sabahları mesela pazar sabahları şey Çağlan'ın bir programı var. All This But Gold This'te programı var. 80'ler 90'lar pop çalıyor. O çok güzel mesela.
Hakan Tamar orada şimdi.
Hakan Tamar orada. Hakan Tamar'a çok denk gelemiyorum. Salı akşamları galiba o. Bu programları buldukça, hatırladıkça tanıtmaya devam edelim.
Şey var.
Eşref Saati var Radyo Karavan'da.
O müthiş bir program.
Perşembe akşamları 21'de.
Güven Erkin Erkal'ın radyo.
Radyo D'de o 23'te başlıyor. Gece 1'de bitiyor. Radyo D'de.
Hangi gün?
Pazar günleri 23 ile 01 arası. Ben onları askerken çok dinlerdim. O da mesela çok uzun süredir devam eden program. Hı. Güzeldir.
Bu arada geçen Nicky Wilde şey Yuhu çaldılar ve şeyi anlattılar. Aynı izlenimi paylaşmışız. Abi Yuhu grubu Azeri grubu biliyorsunuz. Ondan sonra bilmeyen varsa dinlesin. Bir programda da çalarız sonra. Abi adamlar diyor ki bunlar bara girdi. Bıyıklı bıyıklı tipler diyor. Bunlar mı çalacak? Kim bunlar? Yanlış mı girdi? Boyacı. Ben de aynen tesisatçı falan zannettim hepsini. Hepsi hayvan gibi çalıyor. Bıyıklı tipler.
Nicky Wilde diyor bunu değil mi? Doğu'ya da şey demişti hatırladım şimdi. Bu Dream Theater'ı falan raşmaş çaldı böyle Doğu. Ondan sonra Doğu dedi ortamda dedi. Testosteronu bozdun dedi. Ben dedi biraz dedim Mötley Crüe falan çalacağım dedi. Şey yapacağım dedi. Eyvallah. Evet, o zaman çok uzun bir anons arası oldu. Anons oldu. Şimdi
size 17 dakikalık şarkıyla da iyice işi bitirelim.
Şimdi yine bir program ilk giriş şarkısı. 10 Kasım 2016'da çalmışız bu şarkıyı program girişinde. Guns N' Roses'ın It's So Easy. Bu arada bu şarkı 93'teki Guns N' Roses konserindeki giriş şarkısıdır.
Evet, hepimiz
Işıklar
oradaydık.
Işıklar kapandı. Evet. Dındırını dındırını devirdiler. Çok güzel bir girişti.
Müthiş bir girişti. Evet. Bunun ben geçen basına bakayım dedim. Bayağı zor. Yani benim için zor. Basçı için kolay değil mi?
Eyvallah. O zaman şarkıdan sonra son düzlükte görüşürüz.
Öyle mi?
Yapma. Gitmiyor şarkıyı muyuz? Şarkıyı anlaştık. Yok, son düzlük yiyeceğiz.
Hadi ya.
Kısa bir son düzlük. Gerçi bugün bütün program son düzlük gibi geçti ama olsun yani.
Abi çok konuştuk ya.
Evet. Yani neyse. Bir süredir çok kısa yapıyorduk programları. Yani kısa dedim, bir saat 10 dakika arası oluyordu. Şimdi 1,5 saati bulacağız galiba. Son düzlüğü kısa keseriz.
Peki.
Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Guns N' Roses, It's So Easy. Şarkıdan sonra son müzik. Aslında bu evet. Zıpkın gibi şarkı dediğimiz gibi yani biz bakıyoruz. Was Forever Free, Motorhead Aynı Nasky, Eurythmics, Genesis Gategan, Guns N' Roses, It's So Easy. Böyle giriş şarkıları zıpkın gibi bugün.
Tabii.
Son düzlüğe koşarak girdik.
Zıpkın gibi, fişek gibi.
Son düzlüğe koşarak girdik.
Son düzlüğü de kısa keseceğimizi söylemiştik. Sözümüzü tutalım. Haftaya görüşmek üzere.
Bu kadar da değil.
Bu kadar abi yeter.
Seninki son adım oldu. Düzlük böyle düzlük olmaz abi. İki adım düzlük mü olur?
Tabii oğlum.
Seninki kaldırım oldu. Son kaldırım.
Müteahhit kısa tutmuş orayı. Odaya vermiş. Ne var? Salona vermiş. Allah Allah.
Son kaldırım.
Antre yok evde. Var mı burada?
Son kaldırım arası.
Şey?
Eyvallah. Bugün de evet bitirdik biz.
İyi plak tamircisi tanıyan varsa yorum yazsın. Pickup tamircisi pardon.
Tabii aramızda şöyle bir ticaret oldu sevgili Cenk'le.
Ticarete
onlar,
girdik.
Bundan bir sene önce falan iki tane büyük kolona vardı. Eve sığdıramayacaksın. Onları satacaktı.
Ev kadardı hakikaten.
Kaça satacaksın dedim. 200 dedi. 200 lira vereyim sana,
o sana
dedim.
Ama
bana ver dedim. 200, bana ver dedim ve ona 200 lirayı vermedim daha bir sene geçti üzerinden. Hatta birkaç kere de istedi. Ben vermedim 200 lirayı. Ben de ona karşılık bende bir tane Pioneer'ın pick-up'ı vardı. O pick-up'ı verdim kendisine.
Kesin sınıf tamirine 200 falan vereceğim ben zaten şimdi. Yine sen karlı çıkacaksın.
Evet. Şöyle aslında pick-up çalışıyor da ben ev taşırken ben onu iğnesine falan bantlamayı unutmuşum.
Ya o
ters dönmüş ve lastiği atmış.
Evet onu yapaydın iğne. Çünkü lastiği iğne yapma. Desen 150-200 de iğne gider.
İğnede bir şey yoktur da lastiğini de yapman lazım. Onun lastiği yapma. Biraz ustalık işi.
Bir de işte ayarını yapmak lazım. Bak sana o dediğim 55 Hz 60 Hz işte o pencereden bakınca oradaki ayrım o. Onu yaptırmak lazım.
Onu her şarkıda kendin yapıyorsun.
Tamam yapıyorsun da büyük ihtimalle o sen dedin ya ayarı bozuk yapman lazım.
Hayır hayır. O her şarkıda o ayar kaçıyor. O ayarı iki tane daire var iç içe dönen. Biri içe dışarı, biri
denk
dışa
getiriyorsun.
Dönüyorsun. Onları denk getiriyorsun.
Denk getiriyorsun aynen.
Peki bir o yüzden şey kullanması zor bir pick-up bir yandan.
Olsun. Zaten zor şeylerin sana. Adamıyız. Peki. Abi Kaybedenler Kulübü 2 çıktı.
Yolda.
Ha.
İzlemedim daha izleyeceğim.
Ben de izlemedim. Ben Mete ile karşılaştım Kadıköy'de. Ondan sonra dedim ki abi Kaybedenler Kulübü 3'te Rus boksörü Ivan Drago ile kapışacak mısın dedim. Gülmedi.
Gülmedi.
Gülmedi abi.
O zaman bence onun şeye bir tavrı var. Kaybedenler Kulübü yolda ile ilgili bir sıkıntısı var o zaman. Yoksa espri niye gülmesin?
Espri iyi bence.
Bence de iyi.
Ben
sen dedin ya.
Abi
ben...
seyredelim. Bakalım seyredelim. Nasıl çıkacak. Şu anda anca sinemada görebiliriz zaten. Hiçbir yerde yok.
Film başka nerede göreceksin zaten?
Netflix. Abi şey var o hepsini gösterir. Fullfilmizlesene.org. Evet full pardon. Fullhdfilmizlesene.org. Gir oraya.
İzlesene şey var. Org var. İzle.org var. İzlesen alan var.
Onların böyle. Hepsi bunlara ait zaten abi. Evet.
Film hala sinemada mı? Nerede izliyoruz o zaman? Tabii ilginç oldu bu vizyonda olması.
Abi sinema kalmadı maalesef ya. Hakikaten ya, düzgün bir iki sinema kaldı yani. Düzgün
gitmek
derken.
Gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Yani ya yani bu biraz tabii tembellik yani. Ayda bir kere insan sinemaya gidemez mi? Gider.
Ha bir de ben sana geçen program esas bunu soracaktım da artık bu uzar. Sinemada daha geniş bir başlıkta soracaktım. Sırf sinemaya
sinemada seks. Bunu
soruyorum. Sinemada seks. Evet. Ne diyorsun? Sinemada öpüş iş. Lütfen seksiz algılamayın. Biz erkek erkeğe öpüşüyoruz.
Yani sinemada seks derken sinema sanatında seks mi? Yoksa sinemaya giden izleyicinin seksi mi?
Ve şey Taksim'de film seyrederken araya parça atılması veya Kadıköy'de. Tamam lütfen seksiz dalgalamayın.
Sinemada seksin tabii dediğin gibi iki türlü algılanabilir. Bir sinemada seksin kadın erkek cinselliğinin nasıl işlendiği başlığı olabilir senin sinemada seks.
Neden seksist davranıyoruz? Kadın erkek olmak zorunda değil ki yani.
Ya abi. Hayvanlı diyoruz.
Şunu söyleyecektim ben sen nerelere geldin lütfen. Abi arkandan böyle tıkır tıkır yiyorlar, panço pinço yiyorlar. Ben rahatsız oluyorum.
Tıkır tıkır et.
Evet abi benim koltuğuma tıkır tıkır edilince ben mesela çok da tepki veririm.
Abi senin koltuğuna birisi tıkır tıkır ediyorsa zaten şiddetlenmen lazım.
Abi yani diyorum ki bakıyorum arkamı dönüyorum anlamıyor falan. Bir kere ayağa kalkıp şey dedim. Abi burası senin evinin salonu değil dedim ya. Ya o ittirdiğim vurduğum koltuk ben oturuyorum orada be hayvan yani. Ha, sen yani, öyle küçük şeylerden rahatsız olmuyor musun?
Öyle bir tıkırtıktan bahsediyorsun sen.
Sen ne? Asker sinemasına mı gittik lan? Asker sinemasına evet. Asker sinemasında Fener'le kontrol yapılır zaten. Hani yerlere bulaşma diye.
Fener'le. Allah kahretsin seni.
Baylar herif. Seksiz tanımıyorum lütfen. Haylar evlenmek var şey yok diye.
Sinemada tıkırtı şeyin devammış. Operada hayal ettik.
Valla yer gösterici öyle mi? Valla evlenmek var falan. Gerisi.
Operadaki hayalet çıkmış sonra devamı sinemadaki tıkırtı.
Sinemadaki tıkırtı neden acaba? Hay Allah'ım. Neyse.
Son izliği yapmayaydık daha iyiydi bence ama
sorun cevabını hala alamadım senden.
Hangi sorun cevabını?
Tıkırtı. Neyse bir dahaki programı inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Fener geliyor dur. Fener geliyor.
Fener adam yer gösteriyor. Ne var onda yani?
Hay Allah'ım.
Ben devam edemeyeceğim. Bence
ben
kapatalım.
Ben de edemeyeceğim. Trabzon'un attığı evet. gol orta sahadan güzeldi. Öyle diyeyim, kapatalım.
Çok fena gol
attı. Çok orta güzeldi
sahadan.
Abi.
Orta sahadan şey, köşeye takmış 90'a abi. Yani.
Orta sahadan bildiğin 90'a taktı ve yani. Ben dedim ki gol mü değil acaba, sevinmedi bile herif. Hani ben bunu her gün yapıyorum falan gibi.
Ama tabii 2-0'dan 2-1 olunca tabii çok sevinmedi. Sonuçta bir de şu var, şimdi takım mağlupken gol atarsın, tamam mı? Tabii 2 fark vardır, gol atarsın, bakarsın daha 10 dakika falan var, topu alır orta sahaya koşarsın, tamam mı? Bu orta sahada zaten topu almaya koşsun var, maç bitecek zaten yani. Orta sahadan vurdu ya, topu almaya koşamaz bu yüzden herif yani.
Beşiktaş maçı kötü oldu da Trabzon maçı iyiydi.
Beşiktaş maçı çok kötü bir maçtı. Kötü yani mi? Sonuçta tamam, yendik 1-0 falan ama Fener maçı güzelmiş. 5-0 yenmiş, izlemedim ama.
Ben de onu izlemedim.
1-0 böyle zor bir maç oldu. Yani şey olarak. Futbol evet. Üstünden de çok güzel değildi.
Öyle diyelim ve bağlayalım. Beşiktaş'ımızı evet. Seneye Avrupa sahalarında yine evet. Görürüz. Öyle.
Önceki hafta sinemada seks.
Sinemada seks. Tıkırtı gıcırtı ne kadar rahatsız eder.
Hayır, önümüzdeki hafta film işleyeceğiz.
Film mi işleyeceğiz?
İlk bölümde yani. Operadaki hayalet, ikinci bölümde de sinemadaki tıkırtı.
Hay Allah. İyi peki, Allah iyiliğimizi versin diyelim. Evet. Herkesin iyiliğini versin.
O zaman şimdi yine bir son düzlük şarkısı, giriş şarkısı. Bir 26 Ekim 2017 tarihli programa Erkin Koray'ın Yağmur'un Sesine Bak adlı şarkısını
pek severiz.
Karakan'dan dinlemişiz ama.
Aynen.
Bu Karakan Alman Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu bir rap grubu. Hatta bu karteli de oluşturuyor. Erciye, Karakan, Cinayet Şebeke 3 gruptan bir tanesiydi. Ha. Bu Karakan ikilisi Erkin Koray'ın Yağmur'un Sesine Bak aşka davet ediyor. Çok da güzel yapmışlar. Arada Erkin Koray'ın vokalleri falan da
çok
var.
Çok güzel. Güzel olmasa çalar mıyız onu?
Evet. Aynen. Severek dinleyeceğinize eminiz.
Severek.
Sizler için gelsin. Karakan, Yağmur'un Sesine Bak. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Hayatımı mahvettin, onca güzel anıları kirlettin, ezdin, geçtin, beni hiç düşünmedin. Unutma sakın, hayat kumarana benzer. Verdiğin acılar bir gün geri döner. Şampanya, limuziller, lüks oteller, beraber geçirdiğimiz uykusuz geceler. Gözlerime bakarak verdiğin sözler. Neredeler, hani nerede, neredeler? Dört duvar arasında deliriyorum. Neredesin yağmur, seni bekliyorum.
Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor. Yağmurun sesine bak, seni bekliyorum.
Hatırlarım ben eski zamanları. Yağmurlu günlerde sıkı sıkı sarılmanı. Beraber oturduk şömine başında. Gülüşüp eğlendik hayal yarışında. Sen yoksun fakat şu an yanımda. Mazimi desem yoksa anılar adına. Bıçalayan tek şey var benim aklımda. Unutamadığım en güzel günü hayatımda. Sen yine de sen. Olanları unutup bana geri dönsen. Gecik macerası tadına doyum olmaz. Se de seneler anılar unutulmaz.
Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor. Yağmurun sesine bak, seni benden anlıyor.
Come on baby, come to me. Ben seni sevdim deliler gibi. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Gözlerimi açınca olsaydın karşımda. Bam bam cama vuran her damlan. Yağmurun sesiyle uyanan adam. Kabus Kerim Karakan'dan. Aşkı sevgiyi sende tadan. Mersi canım mersi. Aşkımız bu muydu, kül oldu hepsi.
Ne oldu bize böyle, söyle bana canım. Çok şeyler duydum ama sana hep inandım. Takmadım kafama, dedimsin sandım. Yanıldım, yandım, şimdi pişmanım.
sen ve ben el ele göz göze. Bin kere gitmiştik bu caddelerde. Aşkımız bitti, o günler gitti. Aynı senin gibi gelmeyecekler geri. İçimi yakan ateşleri görüyor musun? Neredesin yağmur? Seni bekliyorum.
Yağmurun sesine dar aşkım.